Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2023 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı "İnsanın Eğitim ve Öğretiminde Bilgi Yeterli mi?" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Kur'an'ın ilk inen ayetinin ikra, oku emriyle başlaması ve ilk inen ayetlerinde kalemden ve bilgiden bahsetmesi gayet manidardır. İlim olmadan, okumadan ve kalemin kıymetini ve değerini bilmeden en başta insanın kendisini geliştirmesi, kemale ermesi, varlık sebebini anlaması mümkün görülmemektedir. Kur'an'ın bir suresinin isminin Kalem Suresi olması ve Allah Teala'nın ilmin en önemli aracı olan kaleme ve yazdıklarına yemin etmesi aslında Kur'an sisteminde ilmin çok üst mertebede olduğunu göstermektedir. Üstelik bu sure iniş sırası açısından ikinci sırada yerini almaktadır ki bu durum Kur'an'a inananların ilimde, irfanda ve medeniyette en önde olmalarının gerekliliğini apaçık ortaya koymaktadır. Okumaya ve öğrenmeye nereden başlanacağını Kur'an ilk inen ayetlerinde ortaya koymuştur. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediklerini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Bütün ilimler hangi disipline ait olursa olsun söz gelimi, kimya, fizik, astronomi, tıp ve dini ilimlerin hepsi Allah Teala'nın ilim sıfatının tecellisi değil midir? Biz sadece daha iyi anlaşılsın diye müsbet ilimler, manevi ilimler ya da maddi ve manevi ilimler veya zahiri ve batini ilimler şeklinde kategorize ediyoruz. Aslında her insanı öğreten, ona akıl, düşünce ve muhakeme gücünü veren Allah'tır. Bu yüzden hangi ilim dalı olursa olsun okuma ve öğrenme yüce yaratıcının ismiyle taçlanmalı ve başlangıç noktası o olmalıdır. Bilgisine, ilmine, mesleğine, becerisine güvenerek büyüklük taslayan kim olursa olsun gerçek manada kemale eremez. Rabbini tanımadan ilim yaptığını sananlar ve kariyer üstüne kariyer alanlar hiçlik denizinde boğulmaya mahkum kalacaklardır. Konunun daha iyi anlaşılması bağlamında burada eğitim ve öğretimin tanımını yapmakta yarar vardır. Eğitim, Türk Dil Kurumu tarafından bastırılan Türkçe sözlükte şöyle tarif edilmiştir. Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi. Eğitmek, birinin aklına uygun fiziksel gelişmesi üzerine etki yaparak, çeşitli davranış yatkınlıkları bilgi ve görgü aşılayarak, önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek. Öğretimse, belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedrisat, talim, öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlam ve kılavuzluk etme işi. Görüldüğü gibi eğitim ve öğretim hemen hemen benzer şekilde tarif edilmiştir. Ancak öğretim denilince daha ziyade bilgi verme, bilgi yükleme, eğitimde ise bilginin kullanılış amacına ve sahip olunan bilgiyi pratiğe yansıtmak akla gelmektedir. Gaye ve hedeften yoksun olarak verilen bilgi bir bakıma bilgi hamallığından öteye geçemez. Yunus Emre'ye atfedilen, İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan murat ne, kişi hakkı bilmektir, çün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir dizelerinde gayet açık bir şekilde ifade edildiği gibi hedefsiz ve uygulama aşamasına gelmeyen bilgi kuru bir uğraştan ibarettir. Bu hususta bütün Müslümanlar ve genelde insanlık için en güzel örnek Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din ve ahlakın yalnız teori kısmını tebliğ etmekle kalmamış, söz konusu ilkeleri bütün incelikleriyle kendi şahsında canlı bir örnek olarak sergilemiştir. onun hayatında her açıdan insanlık için güzel bir örnek vardır. Bu yönüyle Hazreti Peygamber, uyulacak, takip edilecek, peşinden gidilecek en üstün meziyetlere sahip bir insandır. Bir insanın inanmadığı bir şeyi savunması, yapmadığı bir işi emretmesi çok çirkin bir davranıştır. Kur'an böyle bir davranışı şiddetle kınamaktadır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. Kur'an'ın emir ve tavsiyelerini en iyi tatbik eden Hazreti Peygamber, söylediğini, tavsiye ettiğini ve emrettiğini en önce kendisi uygulamıştır. Hazreti Peygamber'in inanmadığı veya yaşamadığı bir görüşü, bir işi buyurduğuna, kendi kendisiyle çeliştiğine dair tek bir örnek yoktur. Bu yüzden düşmanları tarafından bile güvenilir sıfatıyla anılmıştır. Ayrılık çıkaranların peygamberlere karşı ayrı baş tutarak muhalefet etmelerinin ve onların arkasından ümmetlerinin dinde tefrika çıkararak birbirleriyle uğraşmalarının sebebi aralarındaki azgınlıktan dolayıdır. Bu durum kendilerine ilim geldikten sonra tefrikanın zararlı ve sonucunun kötü olduğunu peygamberlerin tebliğiyle hatta tecrübeyle bildikten sonra gerçekleşmiştir. Kıskançlık, çekememezlik, dünya hırsıyla haksız istekler, aşırı sevdalar yüzündendir. Demek ki ilim insanların düzelmesi için yeterli değildir. Nefsi emmarenin öyle kötü hisleri vardır ki insanları bildiklerinin tersine açık açık fenalıklara sürükler. Onun için insanlığın ahlakının düzeltilmesi konusunda ilimden başka hislerin süslenmesi, geliştirilmesi için pratik bir terbiye daha lazımdır. Dini terbiyenin bu özelliğiyle de özel bir önemi vardır. Özellikle günümüzde bilgiye saniyeler içerisinde ulaşmak mümkün hale geldi. İnsanlığın gerek iman, gerek ahlak ve gerekse sosyal açıdan bunalım içerisinde kıvranmasının sebebi bilgisizlik değildir. Asıl zulüm, bunalım ve çaresizliklerin altında ezilen ve mutsuz bir hayatı yaşamaya zorunlu olarak razı olan insanlığın temel problemi ahlaki dejenerasyondur, yozlaşmadır. Her kesimin ciddi sıkıntısı ahlaki bunalımdır. Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyuran Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti de aynı buhranı soluklamaktadır. Kendini Müslüman ve dindar olarak tanımlayanın da sufisinde, tarikat ehlinde, ilim adamında, siyasetçisinde, halkta, okumuşunda ve okumamışında en derinleşmiş problem, evet, ahlaki alandır. Yoksa bilgisizlik değildir. Hemen herkes haramı, helali, ahlaki kuralları, Kur'an'ın ne demek istediğini ve ne diyorunu, sünnetin müntesiplerinden ne talep ettiğini hiç olmazsa yüzeysel olarak bilmektedir. Problem tatbikatta, amelsizlikte ve İslam ahlakıyla hemhal olmamakta düğümlenmektedir. Tefrikanın insanları birbirinden ayrıştıran ve nizaya sevk eden ihtilafın sebebi en başta haset, servete düşkünlük, dünyaya aşırı bağlılık, iktidar hırsı, şöhret ve benzer şeylerdir. Bütün bunları itidal noktasında tutmanın yolu nefse ve arzularına hakim olmak da mümkündür. Nefse hakim olmanın en önemli faktörü de ona verilecek ahlaki ve İslami terbiyedir. Nefsini terbiye edemeyenler, Kur'an'ın ortaya koyduğu gerçeklerle yüzleşmeyi istemezler. Ona ve onu tebliğ eden peygambere karşı sürekli mesafeli dururlar. Hatta şüphe ve tereddüt içerisinde bocalarlar. Bu durumda olanları tereddütten, şek ve şüpheden kurtarmak, nefislerindeki enfüsi ve dışlarındaki afaki tefrikayı izale etmek için başvurulacak yöntem, ancak ahlakı güzelleştirmekle bir başka deyişle Kur'an ve sünnetin önerdiği ve ortaya koyduğu ahlak ilkelerine bağlı kalmakla mümkündür. Gönüller eğitimsiz, gönüller çorak hale gelmiştir. Gönül erbabının yanında gönül inşasının zarureti ortadadır. ilim, bilgi her yerden alınır. Bilgiye ulaşmak artık dünkünden daha kolay hale gelmiştir. Ahlaksa bir yaşam biçimidir. Onu içine sindirmiş ve meleke haline getirmiş kimselerden almak gerekir. Ancak iman edip amel edenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zarara uğramayacaktır. Ancak nefsini tezkiye eden, arındıran ve terbiye eden kimseler kurtuluşa erecektir. Sadece bilgisine güvenip amel, irfan ve nefis terbiyesinden uzak kalanlarsa hüsrana uğrayacaktır. Profesör Doktor Kerim Buladı'nın kaleme aldığı "İnsanın Eğitim ve Öğretiminde Bilgi Yeterli mi?" başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de değerli dinleyenlerimiz. Birlikteliğimize bir başka yazıyla devam ediyoruz Altınoluk Dergisi'nden. Emin Karabacak imzalı "Namaz için neden ergenlik değil de 7. yaş" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Ergenlik dönemi çocukların ruhsal, bedensel ve cinsel gelişim olarak çocukluktan yetişkinliğe doğru geçiş sürecini içine alan bir dönemdir. Ergenlik dönemi, gelişim dönemlerinin içinde en zor olanıdır. Onun için ergenlik dönemi ne kadar sağlıklı geçirilirse ileriki yaşlarda o oranda sağlıklı ve mutlu geçirilir. Çocukların ergenliğe girişleri iklim özelliklerine bağlı olarak ülkeden ülkeye değiştiği gibi ırk, kalıtım, cinsiyet, fiziksel yapı, beslenme, sosyoekonomik düzeyi, çevresel şartlar etkilemektedir. Araştırmalar kızların erkeklere göre siyah ırkın beyaz ırka göre, uzak doğulu çocukların batılı ülkenin çocuklarına göre, kentsel kesimin kırsal kesime göre, şişman ve uzun boylu çocukların zayıf ve kısa boylu çocuklara göre daha erken ergenliğe girdiğini göstermektedir. Bu dönemin en belirgin özelliği ergenin kimlik duygusunu kazanmaya çalışmasıdır. Ergen, benlik duygusunu kazanırken sosyal ortamlarda da rolünü belirlemek için kimlik arayışı içine girer. Kendi kimliğini oluşturmak adına anne babasını önce örtülü olarak, sonraları ise açıktan açığa eleştirir. Ergen bir taraftan anne babasını eleştirirken diğer taraftan da büyüdüğünün ifadesi olarak bağımsız bir kimlik geliştirmeye çalışır. Ergenlik dönemini her çocuğun farklı şekilde yaşamasının nedeni ailelerinin çocuklara yaklaşımı şeklinden kaynaklanmaktadır. Ergenlikte de çocuk kalan ergenler. Bu çocukların anne babaları çocuklara gerekli desteği vermedikleri gibi bu dönemin özelliklerini yaşamaya çalışan çocuklara gerekli anlayış ve sabrı da göstermezler. Anne babalar bu çocukların büyüdüklerini kabul etmek bir yana onların kişilik gelişimleri adına yaptıkları hal ve hareketlerine olumsuz tepki verirler. Anne babaların genelde ergenle konuşmaları "sen daha çocuksun, senin aklın ermez" şeklinde olur. Ergenlikte yetişkin olarak ergenler. Bu çocukların anne babaları ergene duygusal olarak olduğundan fazla görev ve sorumluluk verirler. Bu çocuklardan yaşlarının üstünde bir olgunluk beklenir. En küçük çocuksu hareketleri tepkiyle karşılanır. Bu çocuklar ergenliği yaşamadan yetişkin gibi davranmak zorunda kalırlar. Bu da ergenin kendini yetersiz hissetmesine sebep olmaktadır. Bu ve benzer durumlar ergenin kimlik karmaşası içine girmesine ve benlik saygısını kazanamamasına neden olur. Bu nedenle de ergen kendi kimliğini geliştiremeyecektir. Kimlik duygusunu geliştiremeyen ergen bağımlı bir kişilik geliştirecektir. Bu durum çocuğun ileride kendi kararlarını veremeyen, kendisiyle ve toplumda barışık olmayan, yalnız kalmayı ve yalnızlığı seven bir kişi olmasına neden olacaktır. Oysa bu dönem çocukların kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri, kendi kararlarını verebilecekleri, kendilerine çocukmuş gibi muamele edilmesinden hoşlanmadıkları ve en önemlisi ailelerine kendilerinin de söz hakkı ve bir yetişkin olduklarını anlatmaya çalıştıkları dönemdir. Ergenlikte kimlik duygusu kazanmaya çalışılırken fiziksel değişiklikler, çocukluktan yetişkinliğe geçiş yaşanan duygu yoğunlukları çocukların psikolojisini etkileyecektir. Bunun üstüne bir de anne babaların
ergeni anlamamalarının verdiği psikolojik baskılar çocukları iyice bunaltır. Bu kritik dönemde çocuklara verilecek dini eğitimde ister istemez farklı tepkilere neden olabilecektir. Oysa dini değerler ve namaz ergenlikten önce öğretilen çocuklar, Yaradan'a inanma ve sığınmanın verdiği manevi havayla bu dönemi daha rahat geçirmektedirler. Bu dönemin özelliklerine dikkat çeken Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde de, "Çocuklarınız 7 yaşına geldiklerinde onlara namazı emredin. 10 yaşlarına gelince namaz kılmazlarsa onları hafifçe dövün ve yataklarda aralarını ayırın." buyurmaktadır. Hadiste geçen bu 3 yıl zaman zarfında çocuklara namaz sevgisi ve namaz kılma alışkanlığı kazandırılması gerekir. Eğer namaza alıştırmak için daha erken, büyüyünce kılar denirse süreç için bu sefer 3 yıldan daha fazla zamana ihtiyaç duyulacaktır. Bu da daha fazla çaba ve sabır gerektirecektir. Çünkü namaz kılma davranışı kazandırmak için 7 yaş çocuğun psikolojisiyle ergen çocuğun psikolojisi birbirinden çok farklıdır. Çocukları namaza alıştırma süreci olan bu dönem 3 yıl gibi bir zamanı içine alır ki bu da Peygamber Efendimizin tebliğinin ilk 3 yılına benzemektedir. Bu dönemde amaç sevdirmek ve gönüllere hitap etmektir. Çocukların gönüllerine girilerek namazla ilgili verilmesi gereken eğitim yavaş yavaş verilmeye başlanmalıdır. Çocukların önceki dönemlerde bilinçaltılarına yerleştirilen namaz çağrışımları yerini yavaş yavaş uygulamalara bırakmalıdır. Peygamber Efendimizin "Çocuklarınız 7 yaşına gelince namaz kılmasını emredin" buyurduğu 7 yaşın en önemli özelliği çocukların yavaş yavaş somut zekadan soyut zekaya doğru geçtikleri, söylenenleri rahatlıkla anlayabildikleri, öğrendikleri arasında bağlantı kurabildikleri, ergenliğe yavaş yavaş girmelerinden dolayı dini sorumlulukların da yavaş yavaş verilmesinin uygun olabileceği bir yaş dilimidir. Çocukların seviyelerine göre namazda okuyacakları sure ve dualar yavaş yavaş kolaydan zora doğru bilinçli bir şekilde öğretilmeye çalışılmalıdır. Bir sureyi tam öğrenmeden diğerine geçilmemelidir. Unutmamak için de pekiştirilmesi gerekir. Öğrenilenin kalıcı olması için yatmadan önce tekrar edilmelidir. Çünkü bilinçaltına bağlı olarak yatmadan önce tekrar edilen şeyler hem unutmayı azaltmakta hem de istirahate duayla girmeyi öğretmektedir. Dua ve surelerin öğretimi de sevdirilerek yapılmalıdır. Çocuğa zorla ve kızarak yaptırılmaya çalışıldığı zaman çocuğun öğrenmesi kum üzerine yazı yazmaya benzeyecektir. En küçük dalga ve rüzgarın bu yazıyı sildiği gibi en küçük olumsuzluklar çocuğun aklındakileri silecektir. Sonuç olarak çocukların ailesine olan bağlılıklarının azaldığı ve arkadaş çevresinin ön plana çıktığı ergenlik dönemine kadar anne babası tarafından namazla ilgili bir telkinde bulunulmamış ve namazı öğretme adına bir çaba gösterilmemişse çocukların en deli çağlarında büyüklerine karşı gelme, söz dinlememe, istenileni kulak ardı etme, ani tepki verme, çabuk ağlama, çabuk sinirlenme gibi olumsuz davranışlar namaza alıştırmak ve bu konuda çocukların sorumluluk almaları hayli güç olacaktır. Emin Karabacak imzalı "Namaz için neden ergenlik değil de 7. yaş" başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Ve son olarak değerli dinleyenler, Rabia Brodbeck imzalı "İslam Selam Medeniyetidir" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Selam sözlerin en güzeli ve aynı zamanda Erhamürrahimin olan Yüce Allah'ın lütfu, ihsanı, keremiyle kuluna teveccüh etmesinin en güçlü ifadesidir. Esselam olan Allah'ın dini İslam'dır. Kur'an-ı Hakim'de Allah kullarını Darüsselam'a, selam yurdu cennete davet ediyor ve o dilediğini doğru yola iletir buyuruluyor. Cennet-i Ala denilen cennetin Rableri katında onlara selamet yurdu vardır mealindeki ayette cennetin en yüksek katına Darüsselam denilmiştir. Zira esas selamet oradadır. Selamun aleyküm, amellerinize karşılık olarak girin cennete. Emin olarak selamla oraya giriniz. Cennetin kapıcıları onlara selamun aleyküm, ak pak olarak geldiniz, artık ebedi olarak kalmak üzere girin buraya derler. Selam yurduna erişmek her müminin en nihai gayesidir. Allah orada müminleri selamlar, melekler müminleri selamlar, müminler de birbirlerini selamla karşılarlar. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında, ey ateş, İbrahim'e serin ol ve sadece serin olmakta kalma, selamet halini al. Zira o benim halilim, dostumdur buyuran merhametliler, merhametlisi Rabbimizin bu tecelliyatını rahmet ekseninde dengeleyen esması Ya Selam'dır. Gafurul Vedud olan Rabbimizin öncelikle Habibine ve ardından Halil'ine bahşettiği ve ateşi bile gül bahçesine dönüştüren bu dostluk sırrı selamdır. Cennet selam yurdudur. Dünyada selamın en saf haliyle verildiği yer şüphesiz insanların etiketsiz sırf kul olarak adım attıkları camilerdir. Bu bilinç Osmanlı'da kulların sadırlarından taşlara nakşedilmiştir. Öyle ki İstanbul'un Selahattin camilerinde Süleymaniye, Bayezid, Laleli, Yeni Cami, Eyüp Sultan ve diğerlerinde Yüce Kur'an-ı Kerim'in selam ayetlerinin kitabelere işlendiğine şahit olmaktayız. Süleymaniye Camii'ne adım attığımızda En'am suresi 54. ayet bizleri karşılar. Selam olsun size, Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Bayezid'de Valide-i Cedid camilerine girdiğimizde ise kitabelerde Nahl suresi 32. ayet o büyük müjdeyi selamla verir. Selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete. Selam yurdu olan cennete gitmenin yolu selamı yaymaktan geçer. Bu selam inananlar arasındaki muhabbetin temel taşıdır. Muhabbet ise imanın temel taşıdır. İman, selam yurdu olan cennetin tek anahtarıdır. Dünyada huzur, esenlik, sükunet, selam, güvene erişenler ancak yüce cennete layık olanlardır. Cennete girebilmek için selamın ruhuna erişmek gerekir. Tüm mükafatlarına kavuşmuş cennet ehlinin durumunu Muhyiddin İbnül Arabi şöyle ifade eder. Her organın orucu karşılığında alacağı bir mükafat vardır. Dilin ödülü onların dua etmesidir. O dille Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim demeleri, birbirlerine esenlik dilemeleri ise selam demeleridir. Kulağın ödülü oradan ne boş bir sözün ne de günah olan bir şeyin girmemesidir. Bu sayede onlara hitaben söylenen selam, selam sözlerini işiteceklerdir. İslam selam medeniyetidir. Medine'de yapılan cihatlar vesilesiyle yepyeni bir millet doğdu. Sağlıklı, güçlü ve dengeli bir İslam toplum yapısı ortaya çıktı. Onunla yegane örnek olan Muhammed Mustafa Efendimiz aleyhissalatu vesselam, insanlık tarihinin en muhteşem medeniyetini doğurdu. Bizim tek kurtuluşumuz bütün İslam dünyasını yeniden bir yürek, kardeş ve ümmet olup Medine medeniyetine eriştirmekten geçmektedir. Muhammed İkbal bunu şu güzel sözleriyle ifade etmiştir. Çok şükür Batı medeniyetlerinin ışığı benim gözlerimi kamaştıramadı. Çünkü benim gözüm Medine-i Münevvere sürmesiyle sürmelenmiştir. Evet, ben Avrupa'da yıllarca tahsil gördüm. Uzun müddet o fırının içinde kaldım. Fakat çıkarken Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden çıktığı gibi tertemiz çıktım. Bütün etrafım gül, gülistan oldu. Selam medeniyetinin temel taşı sünnet-i seniyedir. Muhammed Esed bu hususu şu sözlerle özetlemiştir. İslam vücudunun hem sağlık hem de hastalık zamanında yönelebileceği, bünyesine sindirerek organlarının tam manasıyla kuvvetlenmesini ve hayat imkanı kazanmasını temin edeceği tek ilaç, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sünnetini uygulamak, İslam'ın varlığını ve ilerlemesini korumak demektir. Sünnetin terki ise İslam'ın çökmesidir. Sünnet, İslam binasını tutan çelik iskelettir. Sen herhangi bir binanın iskeletini yok edince kağıttan bir baraka gibi onun çökmesine şaşar mısın? bir Müslümanın hayatının onun ruhi ve bedeni varlığı arasında tam ve mutlak bir dayanışma üzerinde durması nasıl gerekliyse, Peygamberimizin yolunun da hayatımızı bir bütün olarak en derin ahlaki, ameli, şahsi ve içtimai davranışların tümünü kucaklaması gereklidir. İşte sünnetin en derin manası budur. Hiçbir çağda selam ruhunu yaşatma ihtiyacı daha önce bu denli gerekli olmamıştı. Tadilat, iyileşme, temizlenme ve şifa sürecini başlatmalıyız. Kalbimizi, muhabbeti Muhammedi'yi silen gaflet uykusundan uyandırmak bunun ilk adımıdır. Mücadelenin en önemli adımı sevgi tohumunu, ahiret tohumunu, iman tohumunu ekmektir. Toprağa ekilen tohumlardan hasıl olan hoş kokulu meyveler gibi Rahman'ın zikrine dönüşür ve hamile olduğumuz Nur-u Muhammedi'ye doğru çekiliriz. Böylece merhamet duygusu yeşerir, selamet, nur ve muhabbet doğar. Müslümanların modern benlik virüsüne karşı en tesirli tedavisi ve tek ilacı Hazreti Selman'ın şehadetidir. Ben İslamoğlu Selman'ım. Ben dalaletteydim. Allah beni Muhammed aleyhisselamla hidayete erdirdi. Ben fakirdim. Allah beni Muhammed Mustafa ile zenginleştirdi. Ben köleydim. Allah beni Muhammed Mustafa ile özgürleştirdi. Selamet tarafından mahrum kalan kişi kendisine, insanlara ve çevreye zarar verir. Mevlana Hazretleri bizlere muhteşem bir öğütte bulunuyor. Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı'nın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük etmiş olmaz, belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur. İçine kasavetten, ussadan ne gelirse korkusuzluktan ve küstahlıktan gelir. Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur. Yine edepten dolayı melekler masum ve tertemiz olmuşlardır. Selamet sıfatını taşıyan kişinin her zaman faydası dokunur, insanlığa hizmet ve yardım eder, Allah'ın rızası için mücadele eder. Selam ruhunu yaşayabilmek samimiyet ister, rahmet ahlakı ister, dürüstlük ister. İnsanlar sadece ve sadece adalet, doğruluk ve dürüstlüğün zaferiyle huzuru, selameti ve güveni bulabilir. Kendisiyle yüzleşen, kendisiyle hesaplaşan kişi ferahlık ve esenlik, huzur bulur. Selamete erişmek mutlak kurtuluştur. Öyle ki her türlü hastalıktan, gafletten, kusurdan, sapıklıktan, münafıklıktan, sahtelikten, bencillikten, açgözlülükten, çirkinlikten temizleniştir. Selamete erişen kişinin kalp gözü açılır, gönül ekranında ilahi güzellikleri seyreder ve merhamet ve sevgi tecelli eder. Selamete erişen kişi mütevazı, haya, fakr, ihtiyaç ve sevgi dolu teslimiyet hallerini yaşar. Selamete erişen kişi şuursuzluktan, duyarsızlıktan ve maddesel bağlantılardan tamamen kurtulur. Uyum, mutluluk ve özgürlüğü yaşar. İnsan gönlündeki benlik putundan ne kadar kurtulursa marifet meyveleri toplamaya başlanır. Gül bahçeleri açılır. Gönüllerde aşk yıldızları doğar. İnsan varlık hapishanesinden kurtulunca özgürlüğüne kavuşur. Ebedi zenginliğe, ebedi mutluluğa, esenlik, ferahlık, güven, selamet ve huzura erişir. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak bu akşam Sesli Dergi'de Rabia Brodbeck'in kaleme aldığı İslam Selam Medeniyetidir başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.